Ayrım 3, sayfa 27. Türk Dede Korkut Ocağı'ndan gelme aksakalların, bilgelerin ve ozanların yardımıyla unuttuğu kimliğini, benliğini buluyor, tarihine sahip çıkıyordu. Çok eski, büyük, geniş, olağanüstü maceralar yaşamış, uzun yollar aşmış, devletler kurmuş bir millet olduğunu algılıyor, bir kimlik ve duruş kazanıyordu. Milli duygu, milli bilince dönüşüyordu. Dipnot, Türk milliyetçiliğinin öncülerinden Ziya Gökalp'in en karşı olduğu yaklaşım ırkçılıktır. Her uygar kafaca sağlıklı insan ırkçılığa karşıdır. İlginç bir durum var, Türk milliyetçiliğini söndürmek isteyenlerin çoğu etnik grupların ırkçıları ile mezhep ırkçıları. İlk çıkışında Türk milliyetçiliği emperyalizme ve iç ırkçılıklara karşı bir meşru müdafaa tepkisiydi. Aradan 100 yıl geçti, durum şimdi de aynı. Ayının 40 türküsü varmış, 40'ı da ahlat üzerineymiş. Emperyalizmin, ayrılıkçılığın, globalciliğin de 40 türküsü var. 40'ı da Türklük, millilik, yurtseverlik aleyhine. Uzaktan bakınca eski bir siyah beyaz filmin yeni gösterimi gibi görünüyorlar. Zevkleri gelişmiş olsa, hiç olmazsa bu tıpatıp benzerlikten, kopya çekmekten kaçınırlar. TC halkının 47 etnik gruptan oluşan bir mozaik olduğu hakkındaki iddia da bütünüyle gerçeklere aykırıdır. Tam bir palavradır. Bu palavranın arkasında Peter Alfred Andrews adlı bir Alman var. Kitabının adı Türkiye'de Etnik Gruplar. Bu konudaki gerçekleri öğrenmek isteyen gençlere Ali Tayyar Önder'in Türkiye'nin Etnik Yapısı Fark Yayınları Ankara adlı kitabını tavsiye ederim. Kadın da evden dışarı çıkmıştı, yardım ve eğitim dernekleri kuruyor, özel okullar açıyor, dergiler çıkarıyor, toplantılar yapıyordu. Artık hiçbir güç onu yeniden eve kapatamazdı. O günlerde şaşırtıcı bir olay oldu. Pelerinli, siyah çarşafları, topuklu rugan ayakkabıları, uzun beyaz eldivenleri, buğ gibi peçeleriyle 3 İstanbul hanımı Türk Ocağı'ndaki bir konferansı dinlemeye geldiler. Hayal gibi geçip bir köşeye oturdular. Büyük bir saygı ve dikkatle konuşmacıyı dinlediler. Bunlar Nezihe Muhittin Hanım'la kendi gibi yürekli iki hanım arkadaşıydı. Dipnot, Nezihe Muhittin Türk Feminist Hareketi'nin öncülerinden ve roman yazarı. Birçok erkeğin şaşkınlıktan dili tutuldu. Bugüne kadar böyle bir durumla hiç karşılaşılmamış, kadınların bir erkek toplantısına katıldıkları hiç görülmemişti. Hayata her gün bir yeniliğin eklendiği o büyük değişim dönemi yaşanıyordu. Dipnot, 1913 yılında kadınların çabaları, tepkileri, baskıları sonunda telefon şirketinde 7 Müslüman Türk hanımına iş verildi. Bir yıl sonra da ilk kez yine bir Müslüman Türk hanımı posta telgraf nezaretinde pul memuru olarak çalışmaya başladı. S. Çakır, Osmanlı Kadın Hareketi, sayfa 292 ve devamı. Bu gelişim sürer. 31 Mart gericilik ayaklanmasının arkasındaki eylemci kara andayış sindirilmişse de yok edilememişti. 31 Mart artıkları gizli gizli bir araya geldiler. Milli patlayış hepsini ürkütmüştü. Kadınların uyanışı da rahatsız ediyordu. Bu gidişi durdurmak şarttı. Hazır Edirne'nin elden çıkması gibi harekete geçmek için iyi bir bahane de vardı. Sonunda korkunç bir karara vardılar. Bu gidişin sorumlusu olan İttihatçı liderleri öldürmek. Geniş ayrıntılı bir hazırlık yapıldı. Amaç İttihatçıları siyasi hayattan silmek, kendi anlayışları doğrultusunda bir hükümet ve düzen kurulmasını sağlamaktı. Vakit yitirmeksizin eyleme geçildi. İlk olarak 12 Haziran 1913 günü Sadrazam Mahmud Şevket Paşa arabasıyla Beyazıt Meydanı'ndan geçerken çok ustaca bir düzenle durduruldu ve öldürüldü. İz bırakmadan kaçacaklardı. Plan bu dikkatle hazırlanmıştı. Ama suikastçılardan biri yakalandı ve konuştu. Suçluların çoğu ele geçti, birkaçı yurt dışına kaçtı, geniş tutuklamalar yapıldı, dar ağaçları kuruldu. Hürriyet ve İtilaf Partisi sustu, kimi yurt dışına gitti, kimi sürüldü, çoğu sindi. Politik hayat denetim altına alındı. Dipnot, soruşturmalar sonunda Hürriyet ve İtilaf Partisi'nin hanedan damatlarından Salih Paşa'nın, bir sultanzade ve karanlık ilişkilerin adamı olan Prens Sabahattin'in de cinayetle ilgileri olduğu anlaşılır. Doktor Rıza Nur, Ali Kemal, Refi Cevat Ulunay ve benzeri gibi kişiler de sonu cinayetlere varan Balkan tipi siyaset havasını yaratıp yaymakla, körüklemekle suçlanırlar. Kimi yurt dışına kaçar, kimi hapse girer, kimi de Anadolu'ya sürgüne yollanır. Sinop'a yollanan sürgünlerin sayısı 300'den fazladır. İttihat ve Terakki ile Hürriyet ve İtilaf arasındaki ilişki, etkisi bugüne kadar uzanan bir kan davası haline gelecektir. Sait Halim Paşa sadrazam oldu. Kültürlü, olgun, efendi bir insan. Mısır asıllı dürüst bir Osmanlı. Yumuşak bir devlet adamıydı. Bu büyük çalkantından sonra ihtiyaç duyulan sakinliği sağlayacağı umuluyordu. Barışın sürmesini güven altına almak için Ege'de ve Karadeniz'de Yunan ve Rus donanmalarına karşı dengeyi korumak gerekiyordu. Bu amaçla İngiltere'ye iki modern savaş gemisi ısmarlanmasına karar verildi. Gemilerin bedeli 7 milyon lira tutuyordu. Hazinede ilk taksiti ödeyebilecek kadar bile para yoktu. Donanma cemiyeti aracılığıyla halktan yardım istendi. Bu istek büyük heyecan uyandırdı. Yeni bir yenilgi onursuzluğu ve acısı yaşamak istemeyen halk harekete geçti. Ortam zaten hazırdı. Heyecan köpürerek dalga dalga yayıldı. Parası olanlar para veriyordu. Birçok kadın mücevherlerini verdi. Elleri dar olanlar ve yoksullar da bu heyecan verici hareketin dışında kalmadılar. Kimi çeyizini armağan etti, kimi kefen parasını bağışladı, kimi dilenip verdi. Öğrenciler yayan yürüdüler, yavan ekmek yediler, küçücük harçlıklarını bu büyük özveriye kattılar. Tarihin yazık ki adını kaydetmediği kimsesiz yoksul bir kadın da unutulmayacak bir kahramanlık yaptı. Beyoğlu berberlerinin peruka, yani takma saç yapmak için parasıyla saç aradıklarını duymuştu. Müslüman Türkler ve kadınlar genellikle saçlarını kesmez, kesenlere iyi gözle bakılmazdı. Ama uzun saçından başka varlığı yoktu. Cepheden gelen yaralıları, iniltileri kesilmeyen göçmenleri, caddelerden yenilginin utancı içinde başları eğik geçen namuslu subayları düşündü. Günahsa günaha girmeyi, ayıplanmayı, hor görülmeyi, çirkin olmayı göze aldı. O kadar sevdiği saçlarını ağlaya ağlaya dibinden kesti. Rum berbere sattı, aldığı 3 kuruşu koşa koşa donanma cemiyetine yetiştirdi. Olay duyulup yayıldı. Birçok kimsesiz kadın, yoksul kız da saçlarını satıp aldıkları parayı donanma cemiyetine helal ettiler. Halk yüzlerce yıllık durgunluğu üzerinden atmıştı. Bir milli heyecanı paylaşıyordu. Hiçlikten birey olmaya yükseliyorlardı. Sultan Osman ve Reşadiye adı verilen savaş gemileri sipariş edildi. Dipnot, Sultan Osman daha önce Brezilya tarafından sipariş edilmiş yarı hazır bir gemiydi. Osmanlı hükümetince satın alındı. Reşadiye yeniden yapılacaktı. Ayrıntılı bilgi Nejat Gülen, Dünden Bugüne Bahriyemi, sayfa 185 ve devamı. Türkleri kızdıran barış anlaşması Balkan devletlerini de memnun etmemişti. Adım adım gelişen anlaşmazlık kör düğüm oldu. Yunanlar, Sırplar ve Romenler Bulgarlarla savaşa tutuştular. Bu bir fırsattı. Hükümet lanetli barış anlaşmasını çiğnemeyi göze aldı. Büyük devletlerin tehditlerine kulak asmadı. Büyük devletlerin alttan aldıkça azlıklarını öğrenmişlerdi. Ordu can havliyle ileri atıldı. Meriç nehrine kadar bütün Trakya'yı, Rumeli'nden kalan son yadigar Edirne'yi geri aldı. Bazı özel birlikler Meriç'in batısına da geçtiler. Dipnot 22 Temmuz 1913 Enver Bey ile Fethi Okyer ve Mustafa Kemal Bey arasında daha önce bir askeri sorun nedeniyle tartışma çıkmış, başkomutan araya girerek tarafları yatıştırmıştı. Enver Bey ile Fethi ve Mustafa Kemal Beyler arasında ciddi farklar vardı. Enver Bey atak, hesapsız, maceracı tutumu temsil ediyordu. Karşısındakiler akılcı, ölçülü, gerçekçi tutumu. Geleceği ikinci tutum kurtarmıştır. Meriç batısına geçen birlikler merkezi Gümülcine olmak üzere Batı Trakya özel Türk Cumhuriyeti'ni kurdular. 30 bin kişilik bir ordusu vardı. Türk-Bulgar Barış Antlaşması sonucu 25 Ekim 1913'te varlığı sona erdi. İyi Görgülü, 10 yıllık harbin kadrosu, sayfa 43-44. Ayrıntılı bilgi için Tevfik Bıyıklıoğlu, Trakya'da Milli Mücadele, 1. cilt sayfa 62-93. Çatalca ve Gelibolu kol orduları Edirne'ye birlikte girmişlerdi. Çatalca kol ordusunun öncü birliğinin başında kol ordu kurmay başkanı Yarbay Enver Bey, Gelibolu kol ordusunun öncü birliğinde de kol ordu kurmay başkanı Yarbay Fethi Okyar ve harekat şubesi müdürü binbaşı Mustafa Kemal vardı. İttihatçı yönetim kendi liderleri dışındaki kimselerin ün kazanmasına izin vermezdi. Bu kez de böyle oldu. Yarbay Enver Bey Edirne Fatihi olarak parlatıldı. Başka hiç kimsenin adı anılmadı. Enver Bey'in ünü iyice yayıldı. Herkesin tanıdığı, saydığı bir milli kahraman oldu. Fethi Bey elçi, Mustafa Kemal Ateş'e militer olarak Sofya'ya atanarak göz önünden uzaklaştırıldılar. Dipnot, ayrıca ikisi de İttihat ve Terakki yönetiminin bazı görüşlerine karşıydılar. Sofya'ya atanmalarında bu görüş farkları da etkili olmuştur. Mustafa Kemal 12 Ocak 1914'te, yani 25-1-1914, Sofya'dan arkadaşı Madame Corinne'e yazdığı mektupta diyor ki, Benim ihtiraslarım var, hem de pek büyük. Fakat bu ihtiraslar yüksek yerler işgal etmek veya büyük paralar elde etmek gibi maddi emellerin tatminiyle ilgili değil. Ben bu ihtiraslarımın gerçekleşmesini, vatanıma büyük faydaları dokunacak, bana da liyakatla yapılmış bir vazifenin canlı iş rahatlığını verecek büyük bir fikrin başarısında arıyorum. Bütün hayatımın ilkesi bu olmuştur. Ona çok genç yaşında sahip oldum ve son nefesime kadar da onu korumaktan geri kalmayacağım. Atatürk'ün bütün eserleri, 1. cilt sayfa 179. Edirne'nin alınışı bütün yurdu düğün evine çevirdi. Büyük devletler bu oldu bittiği kabul etmek zorunda kaldılar. İlk kez salibe geçmiş bir toprak hilale geri dönmüştü. Bu olay iddiaçı liderlerde eski toprakları geri alma hevesi uyandıracaktı. Bugünlerde şartların zorlaması sonucu İstanbul'da kız öğretmen okulu açılmıştı. Alınacak öğrenci sayısı sadece 28 kişiydi. 300 kız başvurdu. Kadınlar Dünyası adlı dergi bugünü özetle şöyle anlatacaktı. Bugün okul mahşer halini aldı. Anneler yöneticilerin, öğretmenlerin ayaklarına kapanarak çocuklarının okula kabul edilmesi için yalvarıyorlar. Anladık ki millet uyanmıştır. Okumanın değerini anlıyor. Okumak için açılan kapıya hücum ediyor ama devlet uyuyor. Dipnot: S. Çakır, Osmanlı Kadın Hareketi, sayfa 248. Bütün imparatorlukta sadece bir tane kız lisesi vardı. Bu başvuru patlaması uyuyan devleti uyandıracak, bazı olumlar adımlar atmasına neden olacaktı. Bu konudaki en önemli olay 7 Şubat 1914 günü yaşanacaktır. O önemli güne birkaç aşamadan geçilerek 3 ay sonra ulaşılacaktı. Alman Reform Kurulu Başkanı Tümgeneral Liman von Sanders ve kurulun ilk üyeleri 1913 Aralık ayında İstanbul'a geldiler. Dipnot: 14 Aralık 1913, anlaşmaya göre her Alman subayına Türkiye'de bir üst rütbe verilecekti. Tümgeneral Liman von Sanders'in rütbesinin Osmanlı ordusundaki karşılığı feriklikti, yani korgeneral. Bir üst rütbe verilince birinci ferik, yani orgeneral oldu. Alman imparatoru durumunu güçlendirmek için Liman von Sanders'i bir üst rütbeye yükseltti. Türkiye'deki rütbesi de bir basamak yükseldi, bu kez müşir, yani mareşal oldu. Alman ordusunda general, mareşal rütbeleri 5 basamak, tuğgeneral, tümgeneral, korgeneral, orgeneral, mareşal. Osmanlı ordusunda ise 4 basamaktır. Mirliva, ferik, birinci ferik, müşir, yani mareşal. Tümgeneral Liman von Sanders bu nedenle 2 aşamada Osmanlı mareşali olmuştur. Liman Paşa müşir, mareşal olunca 1. Ordu komutanlığına getirilir. Bu ordu Osmanlı İmparatorluğu'nun en önemli ordusudur. İstanbul'u, Boğazları ve Doğu Trakya'yı savunmakla görevlidir. Emrinde 3 kol ordu vardır. Anlaşmaya göre her Alman subayı Türkiye'de bir üst rütbe, dolayısıyla daha çok para alacak, yemeği de Türk subaylarından farklı, yani özel olacak, bazı yiyecekleri Almanya'dan gelecekti. Türk subayları silah arkadaşlığına aykırı bu durumu başlangıçta anlayışla karşılamaya çalıştılar. Ama birlik komutanlıklarına da ya kurmay başkanlıklarına atanan, böylece ordunun yönetimine doğrudan katılan Almanların çoğunun kaba, bencil, kibirli tavırları, yetkilerini hazmetmemeleri, yetersizlikleri, Türkleri harcamaları, anlaşmazlıklara, çatışmalara neden olacaktır. Bir Alman yazarı olan Dr. Harry Sturmer bu tavrı ırkçı Prusya küstahlığı olarak niteliyor. Konstantinopol'da Savaşın 2 Yılı, sayfa 35. 3. Kol Ordu'nun divanı harp üyeliğine bile bir Alman yüzbaşı atanabilmiştir. Hans Gur, Türklerle Omuz Omuza, sayfa 194. Orduya bu kadar girmiş durumdaydılar. Saygı ve sevgiyle anılanların sayısı çok azdır. Süleyman Nazif diyor ki, biz tarihlerde ve gazetelerde okuduğumuz Alman ordusunun mükemmelliğinden, Goltz Paşa'nın dışında ülkemizde hiçbir iz ve o mükemmeliyeti taşıyan bir tek adam görmedik. Çanakkale Savaşı yayını hazırlayan M. Albayrak, sayfa 12. Türkiye'de görev yapan Alman subayların adları ve görev tarihleri için İsmet İnönü Hatıralar 1. Cilt Ek 2 sayfa 309 ve devamı. Sabahattin Seley'in hazırladığı not. Türk subayları tarafından saygı ve ümitle karşılandılar. Çünkü kimse bir daha Balkan Savaşı'ndaki o uhtan alacak durumlara düşmek istemiyordu. Çoğunluk yoğun bir çalışmaya razıydı. Türk kurmaylar ordunun yeni usulleri öğrenmesi ve kendine gelebilmesi için en az 2 yıla ihtiyaç olduğunu hesaplamışlardı. Bir savaş olasılığı bulunmadığına göre zaman bakımından sorun yoktu. Gerekirse 3 yıl, 4 yıl çalışılır, sağlam, modern bir ordu kurulurdu. Sorun komuta ve subay kadrosundaydı. Turşusu çıkmış bilgisiz, yenilgi arsızı olmuş paşalar, partici, uzlaşmaz, tembel, disiplinsiz, korkak subaylar ile orduda duygu ve düşünce birliği nasıl sağlanacak, silah arkadaşlığı ve disiplin nasıl kurulacak, bu döküntü ordu nasıl düzeltilecekti? Bu soruna bir çözüm bulmak gerekti. Yazık ki böyle geniş bir temizlik yapmayı göze alacak hiç kimse yoktu. Dipnot, asıl büyük sorun derindeydi. Ağır ağır su üzerine çıkacaktı. Almanya Reform Kurulu'na Türk ordusunun yalnız eğitiminde değil, yönetiminde de söz sahibi olmak yetkisi istiyordu. Bu yetki verilecektir. Liman Paşa'nın durumu güçlenir, danışman, öğretmen nitelikli subaylar birliklere komutan ya da kurmay başkanı olarak atanırlar. Yahuda Le Wallach, bir askeri yardımın anatomisi sayfa 118. Bu durum sorunlara ve acı olaylara yol açar. Bunlara savaş içinde yakından ve birçok kez tanık olacağız. Liman von Sanders önce ordular genel müfettişi oldu. Sonra 1. Ordu Komutanlığı'na getirilecektir. Osmanlı üniforması ve kalpak giydi. Liman Paşa diye anılmaya başlandı. Ülkesinde bir süvari tümeni komutanıydı. Hiçbir savaşa katılmamış, tümenden yukarı bir birliğe komuta etmemişti. Aslarına danışmayan, söz hakkı tanımayan, inatçı, sert Prusya anlayışıyla yetişmişti. Birlikleri okulları denetlemeye koyuldu. Sert, kırıcı davranıyordu. Herkesten bir Alman gibi davranmasını istiyordu. Kabalığından Alman subaylar da şikayetçiydi. İncitici söz ve davranışları Türk subayları daha da milliyetçi yapmaktaydı. Ordunun bir felaketten yeni çıktığını anımsatan, daha anlayışlı davranmasını tavsiye eden Alman büyükelçisini önemsemedi. Kırıcı üslubunu korudu. Zamanla başta büyükelçi neredeyse herkesle anlaşmazlığa düşecek ama disiplini ve çalışkanlığı ile görebildiği birliklere oldukça yararı dokunacaktı. İttihat ve Terakki yönetimi de bu arada boş durmadı. Partinin 3 liderinden biri olan Enver Bey'i de hükümete katmak için harekete geçti. Enver Bey bir ay içinde 2 kez terfi ettirilerek paşa, sonra da harbiye nazırı ve genelkurmay başkanı yapıldı. Dipnot, Yarbay Enver Bey'e Trablus ve Balkan savaşlarındaki hizmetlerinden dolayı 3'er yıl kıdem verilir. 18 Aralık 1913'te albaylığa, 19 gün sonra da 1 Ocak 1914'te paşalığa, yani Mirli Balı'ya terfi ettirilir. 1 Ocak günü aynı zamanda harbiye nazırı olur. 5 gün sonra 6 Ocak'ta da genelkurmay başkanlığına getirilir. Bu sırada Abdülmecid'in 7 oğlundan biri olan Şehzade Süleyman Efendi'nin kızı, 15 yaşındaki Naciye Sultan ile evlenmiş, böylece hanedan damadı da olmuştur. Orduda Enver Paşa kadar tanınmış bir genç komutan, dolayısıyla rakip yoktu. Kaçana kadar orduyu komutası altında tutmuştur. Liderler arası eşitliğin sağlanması için Cemal Bey de 2 rütbe birden yükseltilerek paşa yapılır ve Bahriye, yani Deniz Nazırlığına getirilir. Artık üçü de paşa ve nazırdır. Bu sırada 34 yaşındaydı. Göbekli, sakallı, geri kafalı, gösterişçi paşalardan, cahil komutanlardan bunalmış olan genç subaylar Enver Paşa'yı sevinçle karşıladılar. Enver Paşa gençlerin sevincini boşa çıkarmayacaktı. Liman Paşa Enver Paşa'yı ateşe militer olduğu sırada Almanya'da bir manevrada görmüştü. Terbiyeli, saygılı, alçak gönüllü genç bir subaydı. Alman ve Almanya hayranı olarak tanınıyordu. Bu genç paşayı kolay yöneteceği umuduna kapıldı. Genç paşa Alman hayranıydı ama kendine de hayrandı. Hatta kendine daha çok hayrandı. Liman Paşa bunu çabuk anladı. Ordu ile ilgili her önemli karar için anlaşma gereği Liman Paşa'nın onayının alınması gerekiyordu. Enver Paşa göreve başladığı gün Liman Paşa'ya bir nezaket ziyareti yapmakla yetindi. Sonra harbiye nezaretindeki ilgilileri topladı, emrini verdi. Büyük temizlik başladı. Yaklaşık 1300 beceriksiz, yetersiz, ordunun birliğini bozan paşayı ve subayı bir kalemde ordudan attı. Dipnot, ordu bu temizlik sayesinde bütünlüğünü kazanmış, yeni sağlıklı bir ordu olmuştur. Tarihten ders almayan partici anlayış bugün de orduya kendi taraftarlarını sokmaya çabalıyor. Orduyu parçalayacak bu girişimler insanı düşündürüyor. Amaç ne? Birileri bu kişilere ordunun bütünlüğünün önemini, bütünlüğü bozmanın tehlikelerini anlatsa ya. Rütbeler konusunda yapılmış farklı işlemleri düzeltti, adaleti sağladı. Kimsenin hayal bile edemediği çok önemli bir olay, bir devrimdi bu. Ordu birdenbire gençleşti, dinçleşti, siyasetten arındı. Yeni bir ordu oldu. Tümen komutanlıklarına göbekli, gerdanlı, sakallı, çağ dışı paşalar yerine tığ gibi kurmay yarbaylar, albaylar geldi. Bu büyük olayın onayı alınmadan yapılmış olmasına itiraz eden Liman Paşa, o nazik masum yüzlü konuşurken kızaran Enver Paşa'nın bir başka yüzünü daha gördü. Verdiği kararı tartışmıyor, bir itiraz halinde sesi bir kılıç gibi keskinleşiyor, gözleri ateş topuna dönüyordu. Liman Paşa geri adım attı. Enver Paşa ile çok dikkatli olmak gerektiğini anladı. Tekin değildi bu paşa. Eğitim alanındaki önemli olayın vakti gelmişti. Genç öğretim üyelerinden İsmail Hakkı Baltacıoğlu üniversite yönetimine beklenmedik bir öneride bulundu. Üniversitenin kadınlara da borcu olduğunu söyleyerek bazı günler yalnız kadınlara yönelik eğitim amaçlı konferanslar düzenlenmesini istedi. Birkaç yaşlı başlı Alaturk Hoca isyan etti. Böyle zıp çıktı bir öneriye ne gerek vardı? Kadınları azdırmaktan başka ne işe yarayacaktı? Zaten üç kadın bile gelmezdi. Feryatlar sona erince Doktor Besim Ömer Paşa söz aldı. Bu çok uygarca, insanca, hakça bir öneri dedi. Bu öneriyi reddedemem. Annemden, kız kardeşimden, eşimden, hastalarımdan, dünyaya gelmelerine yardımcı olduğum kız çocuklardan utanırım. Paşa ünlü bir doktor, çok saygın bir hocaydı. Öneriyi destekleyenler çoğaldı. Karşı çıkanlar azınlıkta kalınca homurdanarak sustular. Bir deneme yapılması kabul edildi. Gazetelere, kadın derneklerine ve dergilerine haftada 4 gün yalnız kadınlar için konferanslar düzenlendiği bildirildi. İlk konferans 7 Şubat 1914'te saat 14'te üniversitenin konferans salonunda verilecekti. Haber büyük ilgi topladı. Kadınlar gelecekler miydi? Kaç kadın gelecekti? Ünlü kadınlardan kimler katılırdı? Bu etkinlik sürebilir miydi? Acaba bağnazlar tepki gösterirler miydi? Kimsenin hanımları rahatsız etmemesi için üniversite binasının yolunda, önünde ve içinde ciddi güvenlik önlemleri alındı. Gelenlere üniversitenin yaşlı hademeleri yol gösterecekti. Saat 1:30'da konferans salonu dolmaya başladı. Hepsi çarşaflıydı. İstanbul hanımlarına özgü başlık, pelerin ve etekten oluşan son moda zarif çarşaf çoğunluktaydı. Tabii hepsi peçeliydi. Romancılar, şairler, yazarlar, dernekçiler, yaşlılar, gençler, zenginler, orta halliler, hatta zorlukla geçinenler gelmekteydi. Saat 2'ye doğru Talat Paşa'nın eşi Hayriye Hanım da geldi. Saat 2'ydi. 700 kişilik salon dolmuştu. İlk konferansı verecek olan Besim Ömer Paşa kulisten salona bakınca heyecanlandı. Bu kadar büyük ilgi olacağını tahmin etmemişti. Ceketini ilikleyip sahnede ilerledi, kürsünün yanına geldi. Saygıyla eğilip hanımları selamladı. Büyük bir alkış koptu. Paşa kürsüye geçip konuşmaya başlayınca ön sıradaki birkaç hanım büyük bir doğallıkla peçelerini açtılar. Onları yakınlarındaki hanımlar izledi. Bunlar doktorun hastalarıydı. Hareket büyük bir hızla yayılıp genişledi, bütün salonu kapladı. Uzun zaman Paris'te kalmasına, sık sık kaç göçün kalktığı ortamlarda bulunmasına rağmen Besim Ömer Paşa bu anı unutamayacaktı. Sanki birdenbire sihirli bir rüzgar esmiş ve ard arda yüzlerce ay çiçeği açmıştı. Bu konferanslar bahara kadar sürecek, salon her zaman dolacak, bu durum üniversite yönetimini önemli bir karar almaya zorlayacaktı. Kız üniversitesi açmak. Bu devrim sonbaharda gerçekleşecekti. Dipnot, S. Çakır, adı geçen eser sayfa 224. İnaz, Kız Üniversitesi 12 Eylül 1914'te açılır. Kızlara ayrı dersler veriliyordu. Koridorlarda erkek öğrencilerle karşılaşmasınlar diye binaları ayrıldı. Kız Üniversitesi Cağaloğlu'na alındı. Karma eğitim 1921'de çeşitli sorunlarla dolu olarak başlayacaktır. Enver Paşa'nın gelmesi Genelkurmay Başkanlığındaki Türk kurmayları da sevince boğmuştu. Çoğu Enver Paşa'nın silah, savaş, örgüt, eylem, ülke arkadaşıydı. Enver Paşa'nın çok ahlaklı ve cesur olduğunu iyi bilir, yurtseverliğine bütün yürekleriyle inanırlardı. Ama sevinçleri kursaklarında kalacaktı. Enver Paşa'nın Alman hayranlığı etkisini göstermeye başladı. Genelkurmay 2. Başkanlığına Bronsart von Schellendorf'u atadı. Bronsart Paşa'nın yanına yardımcı olarak da yakın arkadaşı Albay Hafız Hakkı Bey'i verdi. Enver Paşa ayrıntıyla, hesapla, kitapla, cetvelle, pergelle uğraşmaktan hoşlanmadığı için demek ki Genelkurmay Başkanlığını asıl Bronsart Paşa yürütecekti. Genelkurmay şubelerine de üst amir olarak Liman Paşa'nın tavsiye ettiği Almanları getirdi. Enver Paşa geldi diye sevinen şube müdürü Türk subaylar bu Almanların emrine girdiler. Ordu ile ilgili her bilgi Almanlara açıldı. Devletin gizli kapaklı bir yanı kalmadı. Osmanlı Genelkurmayı Berlin'deki Genelkurmay'ın İstanbul şubesi gibi oldu. Bu olay Genelkurmay'daki Türk kurmayları çok tedirgin etmişti. Enver Paşa tepkileri hiç umursamadı. Mahmut Şevket Paşa'nın imzaladığı anlaşmayı uyguluyorum deyip kestirip attı. Enver Paşa'nın tehlikeli yanları ağır ağır ortaya çıkmaya başlamıştı. İki sınıf arkadaşı Kurmay Binbaşı İsmet İnönü ve Kurmay Binbaşı Kazım Karabekir akşam Genelkurmay'dan birlikte çıktılar, kalabalık olmayan bir pastahaneye girip oturdular. İkisi de Genelkurmay'da şube müdürüydü. Bu tatsız gelişme canlarını sıkmıştı. Uzun uzun dertleştiler. Genelkurmay'daki bu onur kırıcı yeni durumdan bir süre olsun uzaklaşmak iyi olacaktı. Yıllardan beri bir gün bile tatil yapmadan çalışmışlardı. Avrupa gezisine çıkmayı kararlaştırdılar. İsmet Bey bu vesileyle doktorlara ağırlaşan kulağını da gösterecekti. İstihbarat şubesi müdürü olan Karabekir de yarı görev yarı izinle geziye katılmayı sağladı. Birkaç gün sonra akılları Türkiye'de kalarak trenle Sirkeci'den hareket ettiler. Aynı gün Doğu Ekspresi'nden Sirkeci'ye önemli biri indi. Sade bir törenle karşılandı. Gelen Fransız tiyatro dünyasının en önemli isimlerinden Monsieur Antoine'dı. Belediye Başkanı Cemil Topuzlu Paşa tarafından bir konservatuar kurması için çağrılmıştı. Böylece tiyatro ciddi bir nitelik kazanacak diye düşünülüyordu. Dipnot: bu tarihte sahneye çıkmak erkek için ayıp, kadın için ahlaksızlık sayılıyordu. Kadınlar çetin, olaylı aşamalardan sonra sahneye çıkabildi. Hala da tiyatroyu gereksiz sayan, bale sanatını ahlaksızlık diye niteleyen kafalar var. Sanatsız, içe kapanık, her yeniliğin engellendiği bir toplumun sonunun ne olduğunu Osmanlı tarihi gösteriyor. İnsan bu ibret verici tarihten ders almaz mı? Basın genel olarak bu olayı destekleyecektir. Tabii her zaman olduğu gibi sanata gelene kadar sırada yapılması gerekli daha önemli işler var diye bu güzel girişime karşı çıkanlar oldu. Gerçekten yapılacak pek çok iş vardı. Mesela Osmanlı İmparatorluğu'nun 450 yıllık başkenti İstanbul pislik içinde yüzmekteydi. Bir metre kanalizasyon bile yoktu. Sokakların ortasından çirkef suları akıyordu. Dipnot: operatör doktor Cemil Topuzlu Paşa, 80 yıllık hatıralarım sayfa 107 ve devamı. Cemil Paşa belediye başkanı olduğu zamanki İstanbul'un durumunu kısa dokunuşlarla anlatıyor. Toplumun düzeyine, yönetimlerin zavallılığına ayna tutuyor. Anlattığı ilkellikler insanı irkiltiyor. Bu gerilikte bir imparatorluk 20. yüzyılda varlığını sürdürebilir miydi? Fakat sanat da gerekliydi. Cemil Paşa bir toplumun ilkellikten kurtulmasında birlikte izlenilen sanatların büyük yararı olduğunu iyi biliyordu. Darül Bedai adı verilen kurum okul ve sahne bölümlerinden oluşacaktı. Temmuz ayı sonunda başvuranlar arasında seçme sınavları yapılacağı ilan edildi. 197 kişi başvurdu. Başvuran birkaç Türk kızı Müslüman oldukları için sınava alınmadılar. Türk kızlarından biri diretti. Ama niçin? Sınav kurulundan biri gülerek, "Peçeyle tiyatro olmaz da ondan kızım," dedi. Genç kız bütün Müslüman hanımlar gibi peçeliydi. Monsieur Antoine sahneyi merakla izliyordu. Dimdik duran genç kız hiç sesini çıkarmadı. Çok zarif bir el hareketiyle peçesini açıverdi. Odaya bomba düşmüş gibi oldu. Çok güzel bir yüz, iki harika göz, delici, hesap soran, meydan okuyan bakışlar. İşte yüzümü açtım. Ne deprem oldu, ne ateş yağdı, ne salgın hastalık çıktı. Yüzümüzü peçeyle örtmemiz için dini bir zorunluluk var mı? Hayır. Anadolu'da kadınlar peçeli mi? Peçeyle tarla sürülür, üzüm toplanır, inek sağılır, odun taşınır mı? Bu durum şehir bağnazlarının yarattığı, zorladığı, savunduğu bir görenek. Sizler bunun yanlışlığını, dayanıksızlığını görüyor ama kılınızı bile kıpırdatmıyorsunuz. Böyle gelmiş böyle gitsin diyorsunuz. Bizi toplumdan uzak tutuyor, umacı gibi gezdiriyorsunuz. Yazıklar olsun ama bilin ki bu böyle gitmeyecek. Döndü, çarşafının eteklerini havalandırarak çıkıp gitti. Kurul üyeleri bakıştılar ve anlaştılar. En iyisi bu olayı olmamış saymaktı. Sıradaki adayı çağırdılar. Sonuçta 8 Ermeni hanım, 63 erkek başarılı oldu. Erkekler arasında Muhsin Ertuğrul birinci gelmişti. Dipnot: sınava girenler arasında Ali Naci Karacan, Peyami Safa, Halit Fahri Ozan Soy, Behzat Budak, Celal Sahir Erozan, İyi Galip Arcan vardı. Özdemir Nutku, Darül Bedai'nin 50 yılı, sayfa 23.